Victoria'da yeni koronavirüs vakaları 7 haftanın en düşük seviyesine indi. Lukashenko'nun ordu tehdidine rağmen 200 bin Belaruslu meydanlarda protestoya devam ediyor. Türkiye'de Giresun'da yaşanan sel felaketinde ikisi asker en az 6 kişi hayatını kaybetti. Victoria'da son 24 saatte 116 yeni koronavirüs vakası ve 15 ölüm kaydedildi. Bu eyalette 74 vakanın olduğu 5 Temmuz'dan bu yana kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı oldu. Başbakan Daniel Andrews, hükümetinin Victoria'nın olağanüstü halinin 12 ay daha uzatılabilmesi için yasal değişiklik yapmaya çalışacağını duyurdu. Eyaletin halk sağlığı ve esenliği yasası uyarınca olağanüstü hal ard arda sadece 6 aylık bir süre için ilan edilebiliyor. Andrews, mevcut olağanüstü halin 13 Eylül'de sona ermesi beklenirken bu süreden daha fazlasına ihtiyaç duyulacağının açık olduğunu söyledi. 12 aya daha ihtiyaç duyulabileceğini ancak bunun karantina uygulamalarının uzatıldığı anlamına gelmediğini söyleyen Andrews, hükümetin tüm taraflarla çok yakında bir araya geleceğini ve 18 aylık bir olağanüstü hal ilan edilmesine izin veren kanun değişikliklerinin geniş bir destekle kabul edilmesini umduğunu söyledi. Son ölümlerle eyaletteki COVID-19 ölüm sayısı 430'a çıktı. Avustralya genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 500'ü aştı. Victoria'da 500'den fazla sağlık çalışanına da virüs bulaştığı bildiriliyor. Hemşirelik ve ebelik yetkilisi Alison McMillan, sağlık personeline özellikle yaşlı bakımı ve engellilik sektöründe çalışanlara teşekkür etti.
I recently returned from Victoria where I was privileged to work with many of my colleagues.
Kısa bir süre önce harika bir iş çıkaran birçok meslektaşımla çalışma ayrıcalığına sahip olduğum Victoria'dan döndüm ve hem kendi adıma hem de Avustralya hükümeti adına onlara yürekten teşekkür ediyorum diye konuştu McMillan. Federal Hazine Bakanı Josh Frydenberg, bakanlıkta yapılan yeni bir analizin ardından istihdamın görünümü konusunda iyimser olduklarını söyledi. Analiz, koronavirüs salgınının başlangıcında işinden ayrılan 1,3 milyon kişinin yarısından fazlasının işe geri döndüğünü tahmin ediyor. Frydenberg, Sky News'e yaptığı açıklamada, Victoria'daki mevcut COVID-19 kısıtlamalarının ekonomik etkisinin hafifletildiğini söylemesine rağmen analizin umut verdiğini söyledi.
We've seen particularly strong growth in New South Wales with 315,000.
New South Wales'te 315 bin kişinin işe geri dönmesiyle özellikle güçlü bir büyüme gördük. Tazmanya, Batı Avustralya ve diğer eyaletlerde de güçlü büyüme söz konusu diyen Frydenberg, Victoria'da durum açıkça farklı ve Hazine Bakanlığı şu anda uygulanan kısıtlamaların bir sonucu olarak 400 bin kadar kişinin işini kaybedeceğini öngörüyor diye konuştu. Büyük işletmeler koronavirüs salgınının bir sonucu olarak geleceğe dair iyimserliğin yanı sıra belirsizlikten de etkileniyor. Profesyonel hizmet firması Deloitte tarafından finans direktörleri arasında yılda iki kez yapılan en son ankette ekonomik koşullar hakkındaki belirsizliğin 6 ay önce %72'den %92'ye yükseldiğini ortaya koydu. Ancak %53 ise gelecek konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Anket aynı zamanda mevcut krizi atlatmaya çalıştıkları için Avustralya finans direktörleri için belirsizliğin ana öncelik olduğunu da gösteriyor. Federal parlamento hijyen ve fiziksel mesafeyi kapsayan katı kurallarla 10 hafta sonra ilk kez bugün yeniden açılıyor. Bazı milletvekilleri tartışmalara ve oturumlara video linkleri aracılığıyla katılacak. Victoria'nın liberal milletvekili Tim Wilson parlamentoya şahsen katılabilmek için kendisini 2 haftalık karantinaya aldığını söyledi.
It feels great to be back at parliament.
İki haftalık izolasyonun aslında biraz duygusal bir aşırı yüklenme olduğunu söyleyen Wilson, parlamentoya geri dönmek ve yapmak üzere seçildiği işi gerçekten yapmanın harika bir duygu olduğunu söyledi. Liberal Parti milletvekilleri Michael Sacka ve Kevin Andrews parti şubeleri üzerinde kontrol sağlamakla suçlanıyor. Ortak bir medya soruşturması ikilinin naylon yani sahte parti üyelerini işe aldığını ve kudret simsarı olarak adlandırılan Marcus Bastian'la diğer liberalleri uzaklaştırmak için komplo kurduğunu ortaya çıkardı. 9. kanal tarafından elde edilen gizli bir kayda göre Bastian'ın çok kültürlü ve dini grupları hedef aldığı ileri sürülüyor. Kayıtta Bastian'ın yerel kilisenize, mahalli sinagoga, yerel ne olursa olsun Rotary kulübüne, Probos kulübüne, izcilere, nereye dahil olursanız olun gitmeyi unutmayın, herkesi istiyoruz dediği duyuluyor. İşçi Partisi'nde de Haziran ayında Adem Somyüreğ'in naylon üyelerle partiyi nasıl kontrol ettiğini gösteren gizli kaydedilmiş konuşma ve görüntüler ortaya çıkmıştı. Belarus'ta muhalefet devlet başkanı Lukashenko'nun zaferle ayrıldığını açıkladığı seçimlerin ikinci haftasında başkent Minsk'te bir gösteri daha düzenledi. Kentteki bağımsızlık meydanındaki gösteriye katılanlar seçimlerde hile yapıldığını savunarak Lukashenko'nun istifasını istedi. Belarus muhalefeti yasa dışı olduğu açıklanan gösteriye 250 bin kişinin katıldığını duyurdu. Bazı göstericilerin sıkı korunan ve polis kordonuyla kapatılan başkanlık sarayı sınırına ulaştığı kaydedildi. Alexander Lukashenko'nun helikopterle başkanlık sarayına geldiği belirtilirken elinde otomatik bir silahla güvenlik önlemlerini denetlerken fotoğrafları yayınlandı. Protestonun başladığı sıralarda bir açıklama yayınlayan Savunma Bakanlığı göstericileri faşistler olarak tanımlayarak ordunun herhangi bir düzensizliğe müdahale edeceği uyarısını yaptı. Protestoculardan Dmitri Sterleski, ülke ordusunun protestocuları desteklemesi gerektiğini göstermek için protestoya eski ordu üniformasını giyerek geldiğini söyledi.
I've put on my uniform in which I served in 2006.
Dmitri, 2006'da görev yaptığım ve 2007'de emekli olduğum ordu üniformamı giydim. Ordunun halkın yanında olması gerektiğini gösterdim diye konuştu. Lukashenko 26 yıldır Belarus'u yönetiyor. İsrail'de 16 yaşındaki bir kız çocuğuna 30 kişinin tecavüz ettiği iddialarını binlerce kişi protesto etti. İsrail gazetesi Herz, sahil şehri Eilat'ta yaşayan öğrencinin geçen hafta içki içtikten sonra bir otelin tuvaletine gittiğini ve bir odaya götürülerek onlarca erkeğin tecavüzüne uğradığını yazmıştı. Olaya karışanların gerçek sayısının 30'dan çok daha az olduğuna inanıldığı kaydedilirken polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkenin gündemine oturan toplu tecavüz olayını insanlığa karşı işlenmiş suç olarak niteledi ve suçluların bir an önce yargılanmasını istedi. Tel Aviv'deki protestoya katılan Raquel Herz, toplumda değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi. Bu olay yaşadığımız toplumda bu olayların daha da büyük ölçekte devam ettiğinin göstergesidir diyen Herz, ister temel eğitim ister evdeki etkiler genel olarak toplumda kadına yönelik şiddet ve diğer şiddet olayları için bir değişiklik yapmalıyız. Sesler duyulmalı, bu yüzden buradayız diye konuştu. Şüpheli toplu tecavüz olayının ardından yetkililer Tel Aviv'deki popüler bir plajda sıklıkla cinsiyetçi olmakla eleştirilen bir duvar resmini sildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kız kardeşinin ses kayıtları ortaya çıktı. Trump'ın kız kardeşi eski yargıç Marianne Trump Berry'nin ortaya çıkan ses kayıtlarında Trump'ın başkanlığı hakkında konuşan Berry'nin zalim abimin lanet olası tweetleri ve yalanları ifadelerini kullandığı duyuldu. Trump hakkında Too Much and Never Enough isimli anı kitabını yazan yeğeni Mary Trump tarafından 2018 ve 2019'da Trump'ın kız kardeşi Berry ile yaptığı 15 saatlik görüşmelerin gizlice kaydedildiği ileri sürülüyor. Ses kayıtlarında Berry'nin abi Trump'ın hiçbir ilkesi olmadığını ve okumadığını söylediği de duyuluyor. Trump'ın seçim kampanyasının danışmanı olan Jason Miller, meselenin sadece bir kardeş rekabeti olduğunu ve önümüzdeki günlerde Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal kongresine girmesiyle bir ilgisi olmayacağını söyledi.
Sibling rivalries are nothing new in the world. It's been going on since the beginning of time. In fact, we heard some pretty pointed commentary from Malik Obama.
Kardeş rekabetleri dünyada yeni bir şey değil diyen Miller, zamanında Malik Obama'dan eski başkan Barack Obama hakkında oldukça keskin yorumlar duymuştuk ve bu maalesef genelde olan bir şey, yeni bir şey değil. Bu kayıtlar bir sorun yaratmayacak diye konuştu. Trump'ın merhum kardeşi Robert Trump için Beyaz Saray'da düzenlediği anma töreninden birkaç gün sonra gün ışığına çıkan söz konusu kayıtlarda ayrıca Barry'nin abiyi Trump'ın üniversite sınavı sırasında yerine bir arkadaşını sokarak kazandığı iddialarını gündeme getirdiği de belirtildi. Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıda ölen bir kişinin kız kardeşi bugün kardeşinin katiliyle yüzleşeceği mahkeme öncesinde açıklamalarda bulundu. Hayatta kalanlar ve aile üyeleri geçen yıl Christchurch'te 51 kişiyi öldüren Avustralyalı Brenton Tarrant'ın kader duruşması öncesinde saldırının mağdurlar üzerindeki etkisiyle ilgili ifade verecek. Aya El Umari 35 yaşındaki kardeşi Hüseyin'in El Nur Camisi'nde ölenler arasında olduğunu söyledi. Yaşadıklarımızın ne kadar acımasız olduğunu açıklayabilecek hiçbir kelime yok. Ama bu bizim yapmamız gereken bir şey diyen Aya El Umari, duruşmada çoğunlukla hakime hitap edeceğini ve en sonunda katile de söyleyecekleri olduğunu belirtti. 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçlamasını kabul eden saldırganın suçlu bulunmasının ardından ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor. Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen selde ikisi asker en az 6 kişi hayatını kaybetti. İçinde 5 askerin bulunduğu bir jandarma aracı sel sularına kapıldı. 10 kişinin ise kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Bölgede çok sayıda ev tedbir amaçlı tahliye edildi. AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri Dereli ilçesi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Giresun Valiliği ise bir kriz merkezi oluşturdu. Bu arada sel felaketinin meydana geldiği Giresun'un Yağlıdere ilçesinin belediye başkanı Yaşar İlbaş, bu felaketin altından belediye ve kaymakamlık imkanlarıyla kalkamayız, burası bir an önce afet bölgesi ilan edilmeli diye konuştu. Felaket sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdiği kaydedilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopterle gittikleri Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, ağır bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi.
Buraya geldiğimizde esas itibariyle bu kadar büyük bir ağır tablo beklemiyorduk. Ama burada ağır bir tabloyla karşılaştık. Öncelikle ben Giresun'daki vatandaşlarımıza, Dereli'deki, Doğankent'teki ve diğer ilçelerdeki bu hasardan etkilenen, bu yoğun yağmurdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Adalet ve Kalkınma Partisi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Giresun'daki sele ilişkin herkes tabiatı tahrip ediyor. Tabiatı tahrip ettikçe tabiatın dengesi bozuluyor. Tabiat da dönüp insanoğlundan intikamını alıyor diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP heyetinin sel felaketinin boyutlarını yerinde incelemek için Giresun'a hareket ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illerin valiliklerine gönderilen genelgede geniş katılımlı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliklerine izin verilmeyeceğinin duyurulmasının yasaklama olarak değerlendirilmesi üzerine bir açıklama daha yapıldı. Bakanlığın yasaklama kararı bulunmadığı, valiliklerden kısıtlamalara gidilmesinin istendiği belirtilen açıklamada benzer uygulamaların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarıyla Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için yapıldığı da vurgulandı. Fox TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın istifa ettiği ileri sürüldü. Gazeteci İsmail Saymaz katıldığı bir televizyon programında Fatih Portakal'ın istifasını şu şekilde duyurdu.
Öğrendiğimiz kadarıyla Fatih Portakal Fox TV ana haberi sunma görevinden çekildi.
Kesin bilgi.
Ben öyle öğrendim. Kesin. İstifa ettiği yönde bilgi edindim.
Fox TV haber koordinatörü Doğan Şentürk'ün tüm ikna çabalarına rağmen Fatih Portakal'ın "Ben artık yoruldum, kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım, emekli olmak istiyorum." dediği belirtildi. Fox TV'nin bu kararın ardından hızla yeni bir isim için harekete geçtiği ve bir isimle anlaşma da sağladığı bildirildi. Bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanacağı belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1217 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece Türkiye'de toplam ölü sayısı 6121'e, vaka sayısı da 258249'a yükseldi. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 90'dan fazla ekibin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgedeki 6 köy ve 800 hane boşaltıldı. Yeni deniz sistemleri teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte aldıkları derslerden yetinmeyenlerin şimdi gözü 2023'e diktikleri anlaşılıyor. Milletimiz o engin ferasetiyle inşallah 2023'te de hem dışarıdaki hem içerideki faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir diye konuştu. Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik'in durumunun kötüye gittiğini duyuran Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı'na çağrı yaparak "Ölüyor, yeter artık, ölsün mü istiyorsunuz?" diye sordu. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitri Shugayev, Türkiye'ye ek S-400 sevkiyatı konusundaki görüşmelerde ileri bir safhada olduklarını ancak henüz anlaşma imzalamadıklarını ifade etti. Öte yandan Rusya'ya ait askeri silah sanayi şirketi Rostec'in yöneticisi Sergey Chemezov, Türkiye ve Rusya'nın S-400 füze savunma sisteminin diğer ekipmanları için önümüzdeki yıl bir anlaşma imzalayabileceklerini söyledi. Chemezov'un bu açıklamalarını Rus Interfax haber ajansı yayınladı. Beyoğlu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan iki yol arasındaki park, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis çoğunluğuyla bedelsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edildi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu belediyeye talepte bulunulmadan meclis çoğunluğuyla yapılan girişime tepki gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partili üyeler alana okul yapılacağını belirtirken, Cumhuriyet Halk Partisi Osmanlı döneminde barut ve cephane depoları olarak kullanılmış tarihi yapıların bulunduğu dar ve uzun alana okul yapılmasının mümkün olmadığını belirterek itiraz etti. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 5 Türk lirası 24 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 11 derece, Sydney'de genelde açık 17, Melbourne'da sağanak yağışlı 12, Adelaide'de kapalı 14, Perth'te parçalı bulutlu 20, Hobart'ta yer yer yağışlı 11, Brisbane'de açık 21 ve Darwin'de de genelde açık 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.